Ayrım 27.
Bay Koç Dönmez N, San P Artan İ. 1998 engelli çocuğu olan ailelerin yaşam döngüsü içinde karşılaştıkları sorunların incelenmesi. 1. Ulusal Evde Bakım Kongresi. 24-26 Eylül 1998 İstanbul. Bay Koç Dönmez N, 1996. Özürlüler açısından küçük girişimciliğin önemi. Küçük işletme. Yıl 2, sayı 5. Bay Koç Dönmez N, San P Artan İ. 1998. Engelli çocuğu olan ailelerin aile ve toplum yaşamlarının incelenmesi. 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 13-15 Kasım 1998 Edirne. Bay Koç Dönmez N, Avcı N, Arslan N. 1997. Kaynaştırma uygulamasına katılan ve katılmayan bireylerin kaynaştırmaya ilişkin değişimlerinin incelenmesi. 7. Özel Eğitim Günleri. 13-15 Kasım 1997 Eskişehir. Bay Koç Dönmez N, Avcı N, Arslan N. 1997 İlk ve Ortaöğretim Kurumu öğretmenlerinin engellilere ve kaynaştırmaya ilişkin bilgi ve görüşleri. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 15 Ağustos 1997 Eskişehir. Bay Koç Dönmez N, Avcı N, Arslan N. 1997. Özürlülere bakışta entegrasyonun incelenmesi. 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi. 15-18 Mayıs 1997 Antalya. Bilirse Bay Koç Dönmez N, Çocuk ve Hastane Ankara 1995 Simmat Bağcılık Limited Şirketi. Ceber H, 1998. Normal ve zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara. Civelek AH, 1990. Eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların sosyal kabul görmelerinde, normal çocukların bilgilendirmelerinin ve iki grubun resim iş ile beden eğitim derslerinde bütünleştirmelerinin etkileri, doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Çağlar D, 1998, Türkiye'de özel eğitimin tarihçesi, Cumhuriyet'in 75. yılında ilk öğretim. Dickerson M ve Davis M, 1981, The Developmental Approach, A Successful Way to Mainstream, The Young Child, Childhood Education, September, October 8-13. Ersoy Ö, 1997. İşitme ve zihinsel engelli çocuğu olan annelerin kaygı düzeyleri ve çocuklarını kabullenme durumlarına destekleyici eğitim programlarının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Ankara. Honig AS, 1990. Parent Involvement in Early Childhood Education, Washington, NIC. Metin N, 1996. Entegrasyon uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Özürlü Kent ve Çevre Kongresi, Özürlüler ve Eğitim Sorunları Paneli, 2-6 Aralık Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Metin N, 1997. Okul öncesi dönemde entegrasyon ve entegrasyonun başarısını etkileyen faktörler. Okul öncesi eğitim sempozyumu, Ankara. Metin N, Mart 1997. Özürlü çocuklar için kaynaştırma programları. Özev 2-10-11. Miller R. 1996. The Developmental Approach, Inclusive Classroom in Early Education, New York, Delmer Publishers. Odom S. L. Yoder P. Hill G. 1988. Developmental Intervention for Infants with Handicaps, Purpose and Programs, The Journal of Special Education 22-1-11-24. Odom S.L. ve McLean M.E. 1996 Early Intervention, Early Childhood Special Education, Texas Pro-Ed. Ölçen Makbule, Ölçen Ali Nejat 1991 İtalya, Reggio Emilia'dan Yeni Bir Okul Öncesi Eğitim Projesi, Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu, Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Ankara. Powell D.R. 1990 Families and Early Childhood Programs, Washington, NIC. Richter Kanik N, 1998. Erken eğitimin gelişim geriliği olan bebeklerin annelerinin stres ve annelerle bebeklerin etkileşim düzeyine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Rose D.F. ve Smith B.J., 1993. Practical Mindstreaming Attitude, Barriers and Strategy for Addressing Them, Young Children, May 59-62. Rose J, Harrison M ve Pasha S, 1991. Family Centered Early Intervention, The Perceptions of Professionals, America, Annals of the Deaf, 136-4-360-366. Simpson R.L., 1996. Working with Parents and Families of Exceptional Children and Youth, Technicals for Successful Conferencing and Collaboration, Texas Pro Ed. Savni J, Cremons S ve Mazel C, 1992. My Streaming, Ideas for Teaching Young Children, Washington, NIC. Spodek B ve Sarako O N, 1994. Dealing with Individual Differences in the Early Childhood Classroom, New York, Longman. Sucuoğlu B, Küçük Erse, Kobal G, 1997. Ev ağırlıklı erken eğitim programlarının gelişim geriliği olan bebeklerin gelişim üzerindeki etkisinin incelenmesi. Özel Eğitim Günleri Bildiri Kitabı, Ankara, Karatepe Matbaası. Sucuoğlu B, 1998. Özel Eğitimde Erken Eğitim Programları Destek 1-1-11-15. Sucuoğlu Bulbin, 1998. Özel Eğitimde Erken Eğitim Programları Destek Cilt 1, Sayı 1, Haziran 1998, Sayfa 11-14. Şahbaz Ü, 1997. Öğretmenlerin özürlü çocukların kaynaştırılması konusunda bilgilendirilmelerinin kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının değiştirilmesindeki etkililiği. Yüksek lisans tezi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bolu. TC Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim DEH DAN Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyetimizin 75. yılı anısına 1999. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim DEH DAN Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim Rehberi Ankara 1993. Temel Fulya Z, 1997. İtalya Reggio Emilia'dan yeni bir okul öncesi eğitim projesi, okul öncesi eğitim sempozyumu, okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar, Ankara. Tunç Bilek E, Kaşifoğlu M, Akatlı B, Hancıoğlu A, Boduroğlu K, 1996. Türkiye'de konjenital malformasyon sıklığı, dağılımı, risk faktörleri ve yeni doğanların antropometrik değerlendirmesi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Raporu. Turan Ömeroğlu E, Turla A, Aksoy A, 1997. Anne Çocuk Eğitim Programları, Okul Öncesi Eğitim Sempozyumu, Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Ankara. Winter SM ve Van Reysen, AK, 1997. Inclusion and Kindergartners, Who Are Deaf or Hard Hearing? Comparing Teaching Strategies with Recommended Guidelines Journal of Research in Childhood Education 11-2-114-134. Özürlü bireylere yönelik rehberlik hizmetleri. Giriş. Her bireyin kendine özgü bir varlık olduğu ve bu anlamda biricik olduğu bilinmektedir. Tıpkı diğer bireyler gibi engellilerde çok çeşitli özellik ve niteliklere değişik düzeylerde sahiptirler. Herkes gibi onların da güçlü ve zayıf yanları vardır. Ancak onları diğerlerinden ayıran belirgin özellikleri, onların bir veya birkaç yetenekten ya tamamen yoksun olmaları ya da bu yeteneklerin bir bölümüne çok az düzeyde sahip olmalarıdır. Bu yönleri nedeniyledir ki, normal insanlardan oluşan çoğunluğa göre düzenlenmiş toplum yaşamına uyumda güçlüklerle karşılaşırlar. Karşı karşıya kalınan bu güçlükler, özellikle onların eğitim olanaklarından yararlanmalarında ve meslek edinme çabalarında belirgin bir biçimde dikkati çeker. Kuzgun, 1991. Engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunların sadece kendilerini bağlamadığı, aynı zamanda onların ailelerini de etkilediği göz önüne alındığında, bu kimselerin gelişme, toplumda bir yer edinme ve gereksinimlerini karşılamalarının hem bireysel mutluluk hem de toplumsal kalkınma bakımından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Her birey gibi engelli bireyler de sahip oldukları gizli güçlerini gerçekleştirme eğilimiyle dünyaya gelirler. Bu gizli güçlerin kullanılamaması, kişide doğal olarak sadece engellenme duygusu yaratmakla kalmaz, aynı zamanda yetersizlik ve değersizlik duygularına da yol açabilir. Ayrıca bu bireylerin güçlü yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayan eğitim ortamlarının sağlanması ve niteliklerine uygun meslek edinmelerinde onlara yardım edilmesi, engelli haklarına saygının, belki bundan da önemlisi insan haklarına saygının bir gereğidir. Dolayısıyla bu bireylerin eğitim ortamlarından maksimum düzeyde yararlanmaları, meslek eğitimi almaları ve iş sahibi olmaları sadece topluma ekonomik katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onların kendilerini toplumun işe yarar, uyumlu ve mutlu birer ferdi olarak algılamalarına da yol açacaktır. Böylece başkalarına bağımlı ve topluma yük olan bu bireyler hem toplumun üretken birer üyesi olabilecek hem de kendilerini daha değerli ve yeterli görebileceklerdir. Engelli bireylere sunulacak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde engelli bireylerin kendilerini ve çevrelerini tanımaları, kendilerine açık olan olanaklardan haberdar olmaları, çevrelerine uyum sağlamaları, güçlü ve zayıf yönlerini kabul ederek kendileri için en uygun kararları verebilmeleri için yapılan yardım süreçlerini kapsar. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri her ne kadar engelli olmayan bireylere de sunulmaktaysa da engelli bireylerin kendilerine özgü özellikleri ya da durumları bu gruplara sunulacak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde onlara özel ilgi gösterilmesini zorunlu kılar. Bu nedenle onlara sunulması gereken hizmetlerini gerek türü ve niteliğinin gerekse kullanılacak tekniklerin bir miktar farklı olmasının gerektiği açıktır. Engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları bireysel, toplumsal ve kurumsal sorunları profesyonel ve sistematik olmayan yöntemlerle çözmek olası değildir. Bu bireylerin gerek eğitim ortamlarından maksimum düzeyde yararlanabilmeleri, gerekse toplumun üretken ve mutlu birer ferdi olmalarında rehberlik hizmetlerinin gücü inkar edilemez. Ayrıca bu hedeflere ulaşma sürecinde onlara sunulması gereken etkili rehberlik hizmetlerinin çok yönlü olması zorunludur. Bu çalışmanın birinci bölümünde engelli bireylere dönük rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ülkemizdeki mevcut durumu analiz edilecek, ardından ikinci bölümde yaşanan sorunlar ele alınacak, üçüncü bölümde ise bir takım çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Mevcut durum. Bugün gelişmiş ülkelerde gerek normal gerekse engelli bireylere sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak eğitim hizmetlerinin yanında yer almaktadır. Çünkü karmaşık bir toplumda yetişmekte olan birey, sosyal çevresine uyumda zaman zaman güçlük çekmekte ve karşılaştığı sorunların çözümünde kendisine yardımcı olacak kişilere gereksinim duymaktadır. Bu nedenle gerek normal gerekse özel eğitim okullarında yönetim ve öğretim hizmetlerinin yanı sıra rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine de yer verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bir bireyin başka bir bireye yaptığı yardım biçiminde sınırlı bir anlayışla ele alınırsa, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, insanoğlunun dünyada varoluşuyla başlamıştır denebilir. Ancak bugünkü anlam ve kapsamıyla rehberlik ve psikolojik danışma uygulamaları, yaygın bir biçimde endüstride ilerlemiş karmaşık toplumların eğitim sistemlerinde yer almaktadır. Genel olarak bireyin ilgi, yetenek ve değerlerini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi, çevresinde kendisine sunulan olanaklardan haberdar olması, mevcut seçeneklerden kendisine en uygun olanını seçerek en sağlıklı kararı verebilmesi amacıyla bireye yapılan sistemli ve profesyonel bir yardım olarak tanımlanan rehberlik hizmetleri, 20. yüzyılın başlangıcında eğitime üçüncü bir boyut olarak girmiştir. Ülkemizde ise eğitimcilerimizin rehberlik hizmetlerinden söz etmeye başlamaları, 2. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllara rastlar. Kuzgun 1997. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri başlangıçta bir mesleki rehberlik hareketi olarak başlamış, ancak meslek gelişimi ve seçiminin okul çalışmaları ile ilgili olduğu anlaşılınca eğitsel rehberlik çalışmalarını da kapsayacak biçimde gelişmiştir. Daha sonra kişiliğin ve psikolojik sağlığın günlük yaşam ve başarı üzerinde oynadığı rolün önemi anlaşıldıkça, kişisel, sosyal ve duygusal sorunların çözümüne yardımı da amaçlayan psikolojik danışma hizmetleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile olan politik, ekonomik ve askeri alandaki yakınlaşmamız etkisini eğitim alanında da göstermiştir. Bu dönemde Türk-Amerikan yakınlaşması sonucu ülkemizdeki bazı eğitimciler rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlaşmak üzere bu ülkeye gönderilirken bir yandan da Amerikalı uzmanlar eğitim sistemimizi incelemek üzere yurdumuza davet edilmiştir. Tan 1974. Rehberliğe ilişkin bu dönemdeki yoğun çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da etkisini göstermiş ve 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesi'ne bağlı olarak Test ve Araştırma Merkezi, 1955 yılında ise ilk Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ankara'da kurulmuştur. TAN 1986. Ayrıca ilk kez 1955 yılında İstanbul Atatürk Kız Lisesi'nin, 1956 yılında ise Ankara Deneme Lisesi'nin ders programları rehberlik esasına göre hazırlanmış ve bu anlayışa göre uygulamaya geçilmiştir. Kuzgun 1997, TAN 1986. Bu gelişmelerin ardından 1970-1971 öğretim yılında ülkemizde ilk kez rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri belirlenen pilot okullarda örgütlü bir biçimde başlatılmıştır. Rehberlik konusu 2. 5 yıllık kalkınma planında eğitsel, mesleki ve bireysel olarak önemi vurgulanarak yer almıştır. Ayrıca orta öğretim programlarının çeşitlendirilmesi ve rehberlik konusu 7. Milli Eğitim Şurası'nın ana temasını oluşturmuştur. Bu şurada programların A. Yüksek öğretime, B. Mesleğe ve hayata, C. Hem yüksek öğretime hem de mesleğe ve hayata hazırlamak üzere çeşitlendirilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 9. Milli Eğitim Şurası'nda da aynı görüş benimsenmiş ve ortaöğretimin 1. sınıfının 9. sınıf yönelme sınıfı olması, bu sınıfın sonunda öğrencilerin isteklerine, yeteneklerine, ilgilerine ve derslerdeki başarılarına göre uygun olan programlardan birine yöneltilebileceği ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkan verilmiştir. Rehberlik hizmetleri 13-12-1983 gün ve 179 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü şeklinde yürütülmüştür. 34-1992 tarih 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükümlerine dayanılarak kurulan Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak yerini almıştır. 6-6-1997 tarihinde kabul edilen 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ile rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin ilkeleri A. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri eğitim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin bütünlüğü içinde yer alır. B. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir. C. Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir. D. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır. E. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır. F. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin işbirliğiyle yürütülür. G. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır. H. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur. I. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır. Rehberlik Araştırma Merkezleri. Rehberlik ve araştırma merkezleri eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaların yanı sıra özel eğitim gerektiren bireyleri inceler, tanılar, yerleştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunar. Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de rehberlik ve araştırma merkezleri açılabilir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Servisi. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri götürmek üzere eğitim-öğretim kurumlarında kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri, kurumlarındaki özel eğitim gerektiren bireylere de eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre bu hizmetleri sunar. Bu servisler, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütürken, bölgelerindeki rehberlik ve araştırma merkeziyle diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparlar. Bugün ülkemizde ilk rehberlik ve araştırma merkezinin kuruluşunun üzerinden 44, okul rehberlik bürolarının kuruluşunun üzerindense tam 29 yıl geçmiştir. Rehberliğin ülkemizdeki tarihçesi incelendiğinde bu hizmetlerin aradan geçen süre içerisinde belirli bir gelişme gösterdiği gözlenmektedir. Örneğin 1955 yılında sayısı 1 olan rehberlik ve araştırma merkezlerinin sayısı 1998-99 öğretim yılında 100'e, bu merkezlerdeki rehber öğretmen sayısı ise 646'ya çıkmıştır. Benzer biçimde okul rehberlik bürolarının sayısı içinde bulunduğumuz öğretim yılındaki 1861'e, bu okullarda görev yapan rehber öğretmen sayısı ise 3058'e çıkmıştır. Yine bugün engelli bireylere hizmet sunmak amacıyla açılan toplam 201 özel eğitim okulunda 106 rehber öğretmen görev yapmaktadır. Sorunlar. Gerek normal gerekse engelli öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ülkemizde yeterince etkin olamamasının gerisindeki en temel nedenlerden biri, alanın mesleki kimliğini bugün bile tam olarak kazanamaması gösterilebilir. Bu duruma yol açan faktörler arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri konusundaki temel yaklaşımının, politikasının, ana hedeflerinin ve hizmet modelinin belirgin olmaması gösterilebilir. Doğan 1996. Kuşkusuz bu belirsizlik ortamı içinde alanda uzun ya da kısa vadeli plan yapmanın, ara hedef saptamanın, personel istihdamının ve sistemli yatırımlar yapmanın mümkün olamayacağı açıktır. Alanda yaşanan bu sorun, kuşkusuz sadece normal öğrencilere değil, aynı zamanda engelli öğrencilere sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Başka bir deyişle, ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik alanının tam anlamıyla gelişememesi, özel eğitim alanındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin de tam anlamıyla gelişememesine neden olmaktadır. Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma alanında yaşanan genel sorunların dışında 3.12.1996 tarih ve 4.216 sayılı özel eğitim ilişkin kanun hükmünde kararnamenin özel eğitime destek sağlayan kurumlar ilgili 21 ve 22. maddelerinde de belirtilen Resmi Gazete 23.011 66.1997, rehberlik ve araştırma merkezleriyle rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servislerinin engelli öğrencilere sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin istenilen düzeyde olmamasının diğer nedenlerini ise şöyle sıralamak mümkündür. Personelle ilgili sorunlar. 1. Bilindiği gibi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 29.12.1993 gün ve 523 sayılı kararıyla eğitim fakültelerinin eğitim bilimleri bölümlerinin psikolojik danışma ve rehberlik anabilim dalı dışındaki anabilim dallarından mezun olan öğrenciler, kredilerinin en az %30'unu psikolojik danışma ve rehberlik alanından aldıklarını belgeledikleri takdirde rehber öğretmen olarak atanma hakkına sahip olmaktadırlar. Doğan 1996. Bu durumun alanda çalışan uzmanların özlük haklarına ve psikolojik danışma ve rehberlik kimliğinin oluşumuna zarar vermesinin yanı sıra, özel eğitim okullarında ya da engelli öğrencilerin bulunduğu okullarda verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini de olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. 2. Yeterli sayıda ve nitelikte öğretim elemanına sahip olmadan açılan yeni üniversitelerin, psikolojik danışma ve rehberlik programlarından mezun olan öğrencilerin nitelik sorunu yaşadıkları dikkati çekmektedir. Doğan 1996. Engelli öğrenciler de dahil olmak üzere değişik yaş ve özellikteki öğrenci gruplarına hizmet vermesi beklenen rehber öğretmenlerimizin nitelikli eğitim alamamalarının onlar tarafından sunulan hizmetleri de olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. 3. Çeşitli üniversitelerimizde uygulanmakta olan lisans, yüksek lisans ve doktora programları arasında geniş ölçüde farklılıkların olması, kuşkusuz yetişen elemanların birbirlerinden farklı psikolojik danışma ve rehberlik kimliğine sahip olmalarına neden olmaktadır. Doğan 1996. Bu durumun özel eğitime gereksinim duyan bireylere sunulan hizmetler de dahil olmak üzere sunulan tüm rehberlik hizmetlerinde farklılığa neden olacağı açıktır. Ayrıca genel anlamda psikolojik danışma ve rehberlik lisans programlarında normal okullarda okuyan engelli çocuklara ve onların kaynaştırılmasına dönük bilgi ve beceri kazandıran derslerin ve uygulamaların son derece az olduğu, hatta bazı programlarda hiç bulunmadığı görülmektedir. 4. Akkoyun 1995, üniversitelerimizin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümlerinde verilen özel eğitim dersleri arasında da önemli farklılıkların olduğunu belirtmektedir. Örneğin, İstanbul Üniversitesi'nde özel eğitimle ilgili olarak verilen derslerin ağırlığı %25 iken, bu oranın Gazi Üniversitesi'nde sadece %2 olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, üniversitelerimizin lisans programlarındaki bu farklılığın, rehber öğretmenlerin özel eğitim okullarındaki ve diğer okullardaki engelli öğrencilere sundukları rehberlik hizmetlerinin niteliğini etkilediği söylenebilir. 5. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri konusunda rehber öğretmenlerin en büyük destekçisi ve yardımcısı konumunda olması gereken sınıf ve branş öğretmenlerinin bu konuda bilgi sahibi olamamalarının da kuşkusuz özel eğitim okullarında ve diğer okullarda sunulan rehberlik hizmetlerini olumsuz yönde etkilediği dikkati çekmektedir. Nitekim bazı araştırma bulguları, adı 1994, öğretmenlerin çok büyük bir bölümünün %95, rehberlik konusunda bilgi edinebilecekleri herhangi bir hizmet içi eğitime katılmadıklarını göstermektedir.